Yedinci ayrım. Yaz gelince hayat değişiyor. Bir sabah Liza odama girip bana takılarak "Buyurun ekselans" diyor. "Her şey hazır, gidiyoruz." Ekselansı sokağa çıkarıp arabaya bindirdikten sonra götürüyorlar. Yolda can sıkıntısından gözüme ilişen tabelaları tersinden okumaya başlıyorum. Traktir, Ritkart, kart oluyor. Dipnot traktir. Pub ya da restoran. Tam baronlara layık bir soyadı. Barones Ritkart. Kıra çıkınca yol bir mezarlığın önünden geçiyor. Burası beni hiç etkilemiyor. Oysa yakında ben de oraya gideceğim. Ormanı geçtikten sonra tekrar kıra çıkıyoruz. Dikkate değer hiçbir şey yok. 2 saatlik yoldan sonra ekselansı sayfiyedeki bir evin alt katına götürüp duvarları mavi kağıtla kaplı, ufak, gayet şirin bir odaya yerleştiriyorlar. Gece her zamanki uygusuzluk. Yalnız sabah kalkar kalkmaz karımın laflarını dinlemiyorum. Yatağımda kalıyorum. Uyumadığım halde son derece uyuşuk ve dalgınım. Rüyada gibiyim. Öğleyin kalkıp eski alışkanlıkla yası masama geçiyorum. Ama çalışmıyorum. Katya'nın odama yolladığı sarı kaplı Fransızca kitapları okumakla vakit öldürüyorum. Kuşkusuz Rus yazarlarını okumak daha milliyetçi bir davranış olurdu. Ama ne yalan söyleyeyim, gönlüm çekmiyor onları. 2-3 eski eser bir yana, bütün bugünkü edebiyata, edebiyat değil de himaye altında pek rağbet görmeyen bir çeşit küçük el sanatı gözüyle bakıyorum. Oysa bu el yapılarının en iyisini bile harika sayamaz bir ama eklemeden samimi olarak değerlendiremezsiniz. Son 10-15 yılda okuduğum yeni edebi eserler de tamamen böyle. İçlerinde hiçbir açık kapı bırakmadan fevkalade denebilecek bir teki yok. Her birinde zeka, soyluluk, yetenek gibi meziyetlerin birinden biri mutlaka noksan. Fransızca kitapların da yüksek bir yaratıcılık, zeka ve soyluluk dolu olduğunu söyleyemem. Onlar da beni tatmin etmiyor. Ama hiç olmazsa bizimkiler kadar sıkıcı değil. Hem bunlarda çoğu zaman Rus yazarlarında görülmeyen yaratıcılığın temel öğesi olan özgür düşünce duygusuna rastlayabilirsiniz. Kendisini yapıtın daha ilk sayfasından türlü türlü vicdan kontralarıyla kıskıvrak etmeyen tek bir yeni yazarımıza rastladığımı hatırlamıyorum. Biri çıplak vücuttan söz etmeye çekinir, öteki ruh tahlilleriyle gömüldükçe gömülür. Bir başkası kendini insanlara karşı sıcak bir duyguyla dolu olmaya mecbur sayar. Dördüncü, kötü niyetli görünmemek için sayfalarca dua betimlemeleri sıralar. Kimi yapıtlarında mutlaka basit görünmek kaygısındadır. Diğeri kişizadeliğe özenir. Sinsilik içten pazarlık alabildiğinedir. İçten geldiği gibi yazmaya hiçbir cesaret edemez. Bu yüzden gerçek yaratıcılık da yok. Bunlar edebiyat üzerine düşüncelerim. Sosyoloji ya da sanat dalları ile ilgili ciddi Rusça yazılara gelince bunları korkudan okumuyorum. Çocukluğumda ve hatta ilk gençliğimde kapıcılarla, tiyatrolarda localara bakan yer göstericilerden nedense korkardım. Hoş, şimdi de korkarım ya. Derler ki bizler yalnız anlamadığımız şeylerden ürkermişiz. Gerçekten kapıcıların, tiyatro görevlilerinin neden bu kadar gururlu, kibirli olduklarını, küstahlığı bu derece ileri vardırdıklarını anlamak güçtür. Ağır makaleler okurken aynı belirsiz korkuya kapılırım. Olağanüstü bir gurur, komutan edalı bir üslup, yabancı yazarlara karşı laubalilik, ustaca şişirmeler, bütün bunlar benim için anlaşılmaz, ürkütücü şeylerdir. Hekim ya da doğa bilgini yazarlarımızın alçak gönüllü, efendi üslubundan sonra bunlar bana son derece yabancı görünüyor. Bizdeki ciddi kalem sahiplerinin yalnız telif eserlerini değil, çevirilerini okurken de kendimi bir yadırgamadan kurtaramam. Önsezlerin ağdalı bir çeşit hoşgörü taşıyan üslubu, çevirinin kendiliğinden koyduğu notların bolluğu dikkatimi dağıtır. Çevirinin makale ya da kitap boyunca cömertçe sıraladığı dipnotlar bence hem yazarın kişiliğine hem okuyucunun özgürlüğüne kasıttan başka bir şey değildir. Bir kere mahkemeye bilirkişi olarak çağrılmıştım. Celse arasında bilirkişi arkadaşlarımdan biri, savcının aralarında iki aydın kadın bulunan sanıklara karşı kaba tavrına dikkatimi çekti. Ona bu davranışın ciddi yazarların birbirlerine karşı takındığı tavırlardan daha kaba olmadığını söylerken abartmış sayılmazdım. Gerçekten bu kişilerdeki kabalık derecesine üzülmemek elden gelmiyor. Birbirlerine ya da eleştirileri yazarlara karşı ya onurlarından fedakarlık ederek aşırı saygı gösterir ya da tersine müstakbel damadım Gnecker hakkında içimden kullandığım dilden daha beterini kullanırlar. Akıl ve bilinç noksanlığı, kötü niyet, hatta çeşitli suçlamalar ciddi makalelerin değişmez öğeleridir. Buna genç doktorlarımızın yazılarında da sık sık rastlanıyor. Yeni kuşak yazarlarının kendilerini böyle bir akımın etkisinden koruması zaten beklenemez. Şu son 10-15 yıldır edebi eserlerde erkek kahramanların boyuna vodka içmeleri, kızların yeterince iffetli olmamaları hep bu yüzdendir. Fransızca kitapları okurken arada bir açık pencereden dışarı bakıyorum. Bahçemizi çevreleyen çitin sivri uçları, 2-3 cılız ağaç, çitin ötesinde yol, tarla, sonra da geniş bir şerit halinde çam ormanı görünüyor. Bazen sarı saçlı, üstü başı yırtık bir kızla bir erkek çocuğun çite tırmanmalarını seyrederim. Yumurcaklar dazlak kafamı alaya alırlar. Pırıl pırıl parlayan gözlerinde "dazlak kafalı moruğa bak" diyen alayı okurum. Şöhretimin, generalliğimin vız geldiği yegane insanlar belki de onlardır. Artık ziyaretçiler her gün gelmiyor ama Nikola ile Pyotr Ignatievich'in ziyaretlerinden söz etmeden yapamayacağım. Nikolay genellikle bayram günlerinde bir iş bahane ederek aslında sadece beni görmek için gelir. Kışın hiç adeti olmadığı halde çoğu zaman çakır keyiftir. Dışarı çıkıp "ne haber?" diye sorarım. Nikolay bir aşık coşkunluğuyla yüzüme bakarak elini kalbine bastırır. "Excellence, Tanrı cezamı versin. Excellence, şuradan sağ çıkmayayım ki. Gaudamus igitur Juventus." Dipnot: Gaudamus igitur Juventus. Latince: "Eğlenelim gençken." Uluslararası Öğrenci Marşı'nın ilk dizesi. Beni yemek istiyormuş gibi omzumdan, ceketimin kollarından, düğmelerinden öper. "Ne var ne yok, bizde her şey iyi gidiyor mu?" "İnanın ekselans, Tanrı canımı alsın ki." Nikolay lüzumlu lüzumsuz yeminler yağdırarak beni çabucak bıktırır. Karnının doyurması için onu mutfağa yollarım. Pyotr Ignatievich de bayramlarda sırf beni yoklayıp kafasında neler döndüğünü anlatmak için gelir. Tertemiz, kendi halinde ağırbaşlı tavrıyla daima masanın yanına oturur. Ayak ayak üstüne atmaya ya da masaya abanmaya hiçbir zaman cesaret edemez. Oturduğu sürece yavaş yavaş hep aynı sesle sürçmeden kitap gibi konuşur. Bana kitaplardan, dergilerden okuduğu aklınca son derece ilginç, heyecanlı haberleri aktarır. Bütün bu haberler hep birbirine benzer, hep aynı tiptedir. Bir Fransızın bilimsel bir buluşu varmış. Bir Alman bunun da 1870'te bir Amerikalı tarafından ortaya atıldığını yüzüne vurmuş. Üçüncü bir Alman ikisini de bastırmış. Mikroskopta gördükleri hava küreciklerini pigment tanecikleri sanmalarıyla alay etmiş. Pyotr Ignatievich beni güldürmek istediği zaman bile uzun uzun ayrıntıya dalarak konuşur. Tezini savunuyormuş gibi faydalandığı kaynakların hiçbirini unutmamaya, dergilerin tarih ve numaralarını karıştırmamaya dikkat eder. Petit'ten bahsederken mutlaka Jean-Jacques Petit der. Dipnot Petit, Fransız bir profesör. Bazen yemeğe kalınca herkesin çenesini kaçıran hep aynı zarif hikayeleri anlatır durur. Gneckerlev, Liza Fikler'den, Kontrpuanlar'dan, Brahms'tan, Bach'tan söz açınca Pyotr Ignatievich gözlerini alçak gönüllülükle indirip utanır. Benimle kendisi gibi ciddi insanların yanında böyle basit konulardan söz edildiği için utanç duyar. 5 dakika içinde sanki onu yıllardır görüp dinliyormuşum gibi bıkkınlık duyarım. Zavallıdan adeta nefret ediyorum. Ağır, tek düze sesinden, kitap dilinden bunalıyorum. Hikayeleri beni sersem ediyor. Bana en iyi duygularla bağlıdır. Beni memnun etmekten başka bir düşündüğü yok. Oysa ben bakışımı yüzüne dikmiş, hipnotize etmek ister gibi içimden git git git diye tekrarlıyorum. Fakat o bu telkinin etkisine girmeden oturdukça oturuyor. 7. ayrımın sonu.